Ayrım 21, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 267. 57. Kısım. Elinde gaz lambasıyla önde giden genç rahibe adayının peşinden basamakları inmeye başladı. Sümüksü yosunlarla kaplı duvarlar küf kokuyordu.
Nereye gidiyoruz?
İşkence hücrelerine, asıl Moğol kalesinin bir bölümüne.
Neden oraya?
Dehlizlerden bazıları kaçış yolu olarak kullanılırmış, eğer bulabilirsem.
Ne demek eğer bulabilirsem?
Genç kadın kuşkulu görünüyordu. Buraya sadece iki kez geldim. Manastıra katıldıktan sonra rahibelerden biri beni korkutmak istemiş. Aman Tanrı! Elini ağzına götürüp sorgun kollarına devrilirken önlerinden kaçan dev sıçanın korkusuyla az kalsın elindeki lambayı düşürecekti. Yaratığın kuyruğu taşlı bir yığının ardında kaybolduğunda rahibe adayı korkudan taş kesilmiş gibiydi.
Sorg ben taşıyayım daha iyi deyip elindeki lambayı aldı.
Bir an sonra yukarıdan bir yerden keskin bir silah sesi ve patlamaya benzer bir yankı geldi. Sorg bir saniye kadar arkaya baktıktan sonra Maria'nın koluna yapışıp haydi durmayalım dedi. Parçalanan tahtanın ve kırılan kapının gürültüsünü duyduğunda rahibe Agnes bodrumdaki odada dizlerinin üzerine çökmüştü. Koridorda ayak sesleri yankılandı, ardından elinde tabancasıyla kazan hücreye daldı.
''Kapıyı neden açmıyorsun yaşlı cadı?'' diye haykırıyordu.
Rahibe debelenerek ayaklandı. ''Ben rahibe adaylarının baş öğretmeni hemşire Agnes'im. Burasının Tanrı'nın evi olduğunu hatırlatmak isterim size. Buraya silahla girmek...'' Kazanın muştasını acımasızca yüzüne vurmasıyla geriye doğru sendeledi.
''Burada ne yapıyordun?'' diye sordu Kazan.
Dudaklarındaki kanı silerek, ''Bodrumdaki hücreler dua ve tefekkür için kullanılır.'' Adam dudaklarını alayla büktü.
''Ya öyle mi? Burada senden başka kim var?''
''Hiç kimse.''
''Umarım doğru söylüyorsun.''
Adamlarına döndü.
''Her yeri arayın.''
Adamlar etrafı yayılıp aramaya koyuldular. Kazan gaz lambasını duvardaki çengelinden indirdi. Cebinden sigara tabakasını çıkardı, lambanın şişesini kaldırdı ve sigarasının ucunu fitilin alevine tuttu. Yüzünü aydınlatan titrek ışıkta gerçekten korkunç görünüyordu. Lambayı çengeline asarken dudaklarına kötücül bir sırıtış yayıldı.
''Demek buraya dua için geliyorsun öyle mi?''
''Evet.'' Kazan yine beklenmedik bir hızla elini uzattı. Yumruğu yaşlı rahibenin çenesini buldu. Kadıncağız sendeledi, sırtını hızla duvara çarptı. Dengesini bulmaya çabalarken kazan yumruğunu yüzüne bir daha indirdi. Kandan görünmez duruma gelene kadar vurmayı sürdürdü. Rahibe Agnes sırtı duvara dayalı olduğu yerde sallanıyordu. Kazan şeytanca bir zevk alarak sigarasından bir nefes çekti.
''Pekala, şimdi neler söyleyeceksin bakalım?''
''Seni bağışladığımı, tıpkı İsa'nın bağışlayacağı gibi.'' Adam burnundan soluyarak
''Benimle alay etmeye kalkma yaşlı cadı.'' diye omurdandı. ''Dilini çözecek zamanı bulduğumda hala bunları söyleyecek cesareti bulacak mısın? Hep birlikte göreceğiz.''
Muhafızlardan ikisi geri döndü. İçlerinden biri ''Burada başka hiç kimse yok.'' dedi. Kazan parmaklarını şaklattı.
''Bu karıyı şimdilik yukarıya götürün. Hala konuşmamakla direnirse duvarın dibine yaslayıp kendi elimle vuracağım onu. Komiser Yakova da burada olduğumuzu söyleyin. Ana hastaneyi arıyor olmalı. Ne bekliyorsunuz? Götürün şunu.''
''Emredersin yoldaş.'' Rahibeyi koridordan sürükleyerek götüren adamlarının peşinden gitti. Demir parmaklıklı bir kapının önünden geçerlerken kilitli kapının ötesine baktı. İki muhafıza bekleyin diye seslenip hemşire Agnes'e döndü.
Burası nereye çıkıyor?
Kadın hemen cevap vermeyince tehdit dolu bir ifadeyle yakasına yapıştı.
Eski işkence hücrelerinin bulunduğu geçide. Manastır bir zamanlar Moğol kalesiydi. Ağzından ve burnundan kan sızıyordu.
Buraya bakmadık. Kapının anahtarı nerede?
Kuşağımda.
Kazan anahtar halkasını öylesine büyük bir güçle çekip aldı ki kadıncağızın ayakları yerden kesilecek gibi oldu. Yüzü öfkeden kasılarak adamlardan birine
''Yukarı götürün'' dedi. ''Onunla daha sonra ilgileneceğim.''
Adam yaşlı rahibeyi sürükleyerek götürdü. Arkadaşı anahtarları teker teker denemeye koyulan kazanın yanında bekledi. Sonunda kilide uyan anahtarı bulup çevirdi. Kapı itiraz eder gibi gıcırdayarak açıldı. Kazan tabancasını kaldırıp adama ''Bir yerden bir iki lamba bulup peşimden gel.'' diye buyurdu. 58. Kısım. Sork gaz lambasını başının üzerine kaldırmış, karanlık geçitte genç rahibe adayını izlerken ''Kaybolduk galiba.'' dedi. Genç kadın nerede olduğunu anlamak için yavaşladı. ''Hayır, bu tüneller labirent gibi ama nereye gittiğimizi biliyorum.'' Kocaman, kilidi paslanmış, ağır bir meşe kapının önüne vardılar. Kapının hemen yanında bir gemici feneri asılıydı. ''Rahibe, bu lambayı da ben alayım.'' dedi. ''İşimize yarayabilir.'' Sork çividen aldığı feneri genç kadına uzattı. Orta çağdan kalmışa benzeyen iç karartıcı işkence aletlerinin paslı zincirlerin yanından geçtiler. Buz gibi hava sorgu ürpertti. ''Burası neresi?'' ''Eski işkence hücrelerinin bir bölümü. Manastırın bu kanadı bir zamanlar bir turbalığın üzerine inşa edilmiş. Turba kusursuz bir koruyucu olduğundan burası ölüleri saklamak için son derece uygun.''
''Hangi ölüleri?''
Sanki ayağının altında buzdan bir blok varmış gibi soğuğun bacaklarını kemirdiğini hissediyordu. ''Hastanenin fazlalıklarını.'' Genç rahibe adayının salladığı fenerin ışığında uzak duvarda bir girinti, bir de demir kabaralı bir kapı görünüyordu. Sürgüsü ve menteşeleri iyice yağlandığı için Maria çektiğinde demir kapı sessizce açıldı. Sorgun burnuna ansızın mide bulandırıcı iğrenç bir koku geldi, kusacak gibi oldu. Bodrumun demir parmaklıklı dar penceresinden içeriye hançer gibi giren loşlukta gözlerinin önünde geniş bir oda uzanıyordu. Genç rahibe adayı elindeki lambayı kaldırınca karanlık dağıldı, ortaya eğreti bir morg görüntüsü çıkıverdi. En az 20 kadın ve erkeğin şişmiş ve morarmış cesetleri 2-3 kat halinde üst üste istiflenmiş, kolları bacakları birbirlerine dolanmıştı. Çoğu kolları bacakları kopmuş ya da kesilip atılmış üniformalı askerlerdi. Kimileri kurşunlardan veya süngü yaralarından delik deşikti, bazıları çırılçıplaktı. İçlerinde giysileri kanlı olanlar da vardı. Sorgun midesi kalktı. ''Tanrı aşkına burası!'' Maria önce istavroz çıkardı, ardından da kokudan korunmak için elini burnuna götürdü. ''Bazıları yaraları nedeniyle ölen askerler, hastalıktan ya da salgınlardan ölenleri de var. Bir de infaz edilmiş siviller.'' Genç adam koluyla ağzını kapattı. Koku öylesine berbattı ki bayılmak istiyordu. ''Peki öyleyse neden gömmüyorsunuz bunları?'' ''Kentte o kadar çok kişi ölüyor ki cenaze levazımatçıları hepsine yetişemiyor. Onun için cesetleri burada bekletmek zorunda kaldık.''
''Peki biz neden buraya geldik? Nasıl kaçacağım?''
Maria başını salladı. ''Manastır kuşatılmışken kaçmak imkansız. Tek umudun cesetlerin arasına saklanmak ve kızılların seni bulmamaları için dua etmek. Ortaya çıkman güvenli olduğunda gelip seni alırım.'' Sork biraz ötesindeki et yığınına bakarak hiç kımıldamadan, hiçbir şey söyleyemeden oracıkla dikilip kaldı. Lambanın sarı ışığında yığının tepesinde yatan, göğsü pıhtılaşmış, kanla kaplı, gözleri yuvalarından fırlamış yatan bir asker cesedi gördü. Hortlak gibi bir sırıtışla Sorg'a bakıyor gibiydi. Morarmış bedeni kurşun izleriyle delik deşik bir kadın askerin cesedine sarılmıştı sanki.
''Bunu yapamam.''
''Yapmak zorundasın. Ne yaparsan yap, sakın kımıldama. Seni bulurlarsa hepimizi öldürürler. Ben manastıra başka bir geçitten dönerim. Ben gelene kadar buradan ayrılma.''
Genç kadın döndü. Birkaç saniye sonra Sorg kapının kapandığını işitti. Koku korkunçtu. Pencerenin parmaklıkları arasından sızan loş ışıkta mermerleşmiş cesetlerin yarattığı müstehcen görüntüye baktı. Yüzünden ter akıyor, dehşet tüm bedenini felç ediyordu. Koridordan gürültüler, zemine sürtülen çizme sesleri geldi. ''Kızıllar geliyor.'' Gönülsüzce çarpan yüreğini ve titreyen bacaklarını hissederek en yakın yığına doğru yürüdü. Böğründe bıçak gibi bir sızı duydu. Elini gömleğinin altına sokup sargı bezine dokunduğunda ıslaklığı hissetti. Bu kadar hareketten sonra yarası yeniden kanamaya başlamış olmalıydı.
Arkasına döndü, ayak sesleri artık daha yakından geliyordu. Yüzü ceset yığınına dönük buz gibi yere diz çöktü. Midesi bulanarak çıplak kadının kas katı kolunu kaldırdı. Buz tutmuş mermer kadar soğuktu. Ardından hortlak yüzlü askerin bacağını kaldırdı ve iğrenç kol bacak örgüsünü çözmeye uğraştı. Çizme sesi çok yaklaşmıştı. Soluksuz bırakacak kadar yükselen safrayı yutmaya çalıştı. Yüreğinde yoğun bir dehşet kas katı cesetler arasında kendine bir oyuk açtı. 59. Kısım. Kazan tabancasını kaldırmış koridorda ilerliyordu. Birden durdu, başını çevirdi.
Duydun mu? Sanki bir demir kapı kapandı.
Yanındaki muhafız alnını kırıştırdı. Bir şey duydum da ne sesi olduğunu anlayamadım.
Kes sesini, gürültü yapma.
Elindeki feneri kaldırarak sanki bir koku duyacakmış gibi çenesini çıkararak yavaş adımlarla ilerlemeye koyuldu. Boş bir hücrenin önünden geçerken orta çağdan kalma işkence avadanlıklarını gördü. Elini rafların üzerinden gezdirip zincirleri takırdattı.
Bu leş kokusu da ne?
Havayı koklayarak lambayı duvardaki girintiye çevirince demir kabaralı kapıyı, iyice yağlanmış ağır kilidini gördü. Kapının eşiğinden sarkan incecik örümcek ağlarını kopardı.
''Ne var, neye takıldınız?'' diye sordu yanındaki asker.
''Buradan birileri geçmiş.'' dedi Kazan, tabancasını doğrultup başını salladı. ''Aç kapıyı, dikkatli ol, yavaşça.''
Adam yağlanmış sürgüyü çekip kapıyı açtı, lambasını kaldırarak etrafını aydınlattı.
''Tanrı aşkına, bu da...''
Lambanın sarı ışığı cesetlerin üzerinde titreşti. Kazan kokudan bir adım gerilediyse de cesetlerin görüntüsünden pek rahatsız olmuşa benzemiyordu. Tabancası ateşe hazır odanın içine doğru yürüdü.
''Lambayı daha kaldır.'' diye buyurdu.
Muhafız korkunç kokudan korunmak için eliyle burnunu kapatırken öteki elindeki feneri havaya kaldırdı. Kazan iğrenç sahneyi inceledi. Ne var ki tek tek ölüleri fark etmek, birbirlerine dolanmış kol ve bacakların ayırdına varmak imkansızdı.
Muhafız, bunlar manastır hastanesinden getirilmiş olmalı dedi.
Neden gömmemişler?
Ben de anlayamadım müfettiş yoldaş, devam edelim mi?
Burası bütün tüylerimi ürpertiyor.
Kazan adamın dediklerini duymamış gibi ceset yığınına yaklaştı. Durdu, şişmiş bir bacağı tekmeleyince diz hizasından kopuk olduğunu anladı. Kasları ve dokuyu, huş ağacı gibi bembeyaz kırık kemiği gördü.
''Muhafız müfettiş yoldaş!'' diye ısrar etti.
Kazan yine aldırmadı. Hayvanca içgüdüsü uyanmıştı. Tabancasını en yakındaki ceset yığınına doğrultup horozu kaldırdı. Muhafız kaşlarını çattı.
''Ne yapıyorsunuz?''
Kazan karma karışık yığına bir el ateş etti, sonra bir daha, bir daha. Rahibe Agnes masasının başında oturuyordu. Çenesinde koskocaman bir çürük, önündeki masada dumanı tüten bir tas su ve beyaz pamuklu bir havlu vardı. Dudaklarını tentürdiyotlu bezle temizlerken acıdan yüzünü buruşturdu. Kapı yıkılır gibi açıldı ve genç bir rahibe telaşla içeri girdi.
''Hemşire Agnes, kızıllardan bazılarının gittiği bodrumdan silah sesleri geldi. Ya onu?''
''Sessiz ol, gelenler var.'' dedi Agnes sertçe. Hep birlikte ahşap basamakları tırmanan çizmelerin gürültüsünü duydular. Birkaç saniye sonra Kazan elini bacağına öfkeyle vurarak rüzgar gibi odaya girdi. Girer girmez de genç rahibeye
''Sen dışarı.'' dedi.
Genç kadın titreyerek odadan çıktı. Dehşete kapılmış Agnes'a yaklaşırken Kazan'ın yüzü bir sırıtışla çarpıldı. Elini kıskaç gibi kullanarak yaşlı rahibenin çenesini kaldırdı ve yarasını inceler gibi yaptı.
''İyileşecek, basit bir çizik.''
''İnsanlara acı vermekten zevk mi alıyorsun komiser?''
Adam yine sırıttı. Yakov odaya girerken
''Sen ne yaptığını sanıyorsun Kazan?'' dedi.
Kazan dudaklarında aynı sırıtış Agnes'in çenesini bıraktı.
''Aslına bakarsanız buraya mağfiret dilenmek için geldim.''
Rahibe Agnes'a döndü.
''Benim ve adamlarımın davranışlarını bağışlamalısınız. Tehlikeli bir casusun peşindeyiz ve maalesef heyecanımıza kapıldık. Sanırım size bir özür borçluyuz.''
Yaşlı kadın ağzı açık baka kaldı. Adam Yakov'a döndü.
''Bütün manastırı aradım ve aradığımız adamın izine rastlamadık.''
''Agnes, hemşirelerim silah sesleri duymuş.'' dedi.
''Bodrum'daki morgda biraz şevke geldim de o cesetlerin gerçekten ölü olup olmadıklarını görmek istedim.''
Yakov Agnes'a "O cesetler neden gömülmedi?" diye sordu. "Kentteki bütün hastaneler aynı durumda, morglar ağzına kadar dolu, cenaze levazımatçıları bu katliamla başa çıkamıyor."
Yakov, "Bir şeyi anlamanız gerekiyor rahibe," diye uyardı kadını. "Bir casusa yataklık etmek ölümle cezalandırılacak bir suçtur. Tıbbi yardım isteyen kuşkulu biriyle karşılaşır karşılaşmaz bölge çekasına haber vereceksiniz, anlaşıldı mı?"
Agnes başını salladı.
"Bitir işini Kazan, bitir de gidelim buradan."
Dönüp çıktı, koridorda ayak sesleri uzaklaştı. Kazan gözlerini öfkeyle Agnes'a dikmişti.
"Uyarısını duydun. Dediklerine uymazsan seni öldürürüm rahibe."
Kapıyı çarparak çıktı. Rahibe Agnes eliyle çenesini yoklayarak pencerenin başına gitti. Birkaç dakika sonra kamyon konvoyunun bir yan sokakta gözden kaybolduğunu gördü. Genç rahibe geri döndü. Kapıyı açarken "Hepimizin sağ olması bir mucize," dedi.
"Senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Kazanın yüzünden kurnazlık akıyor. Maria nerede?"
Ziyaretçimizin ne halde olduğunu görmek için bodruma indi. Birkaç dakika sonra gelen Maria'nın yüzünde şaşkınlık ifadesi vardı. "Yaşıyor mu yoksa ölmüş mü?"
Bilmiyorum. Adam gitmiş hemşire Agnes."
"Ne demek gitmiş? Nereye gitmiş?"
"Bilemiyorum. Bıraktığım morgda yoktu."
"Bodruma geri dön. Yanına başkalarını al. Lamba götürün. Her yeri arayın."
"Çoktan yaptım dediklerinizi. Koridorlardan birine giden kan lekeleri var ama adamdan iz yok."
"Bir daha arayın. Zaten güçsüz. Daha da kan kaybetmiş olmalı. En kötüsü kazandan kurşunu yemiş, sürünerek ulaştığı koridorlardan birinde ölmüş de olabilir."
"O zaman ne yapacağız?"
Hemşire Agnes istavroz çıkardı.
"Cenaze levazımatçısını bir daha çağıracağız."
60. Kızım. Andreev omzunu sarsan eli hissedip irkilerek uyandı. Başında genç yardımcı pilot dikiliyordu.
"Kaptan sizi uyandırmamı söyledi efendim."
"Saat kaç?"
"8'i biraz geçiyor."
Lombozdan içeriye parlak güneş ışığı dolmuştu. Lydia'nın boş yatağına baktı. "Genç hanım nerede?"
Adam gülümsedi.
"Kaptan Posner'le birlikte kokpitte. Ondan uçuş dersi alıyor." Andreev dikildi, elini kısa kesilmiş saçlarından geçirdi.
"İnmemize ne kadar kaldı?"
"Yaklaşık bir saat efendim." Çenesiyle tuvaleti işaret etti.
"Kendinize gelecek kadar zamanınız var." Andreev yüzünü yıkayıp tıraş oldu. Ilya Muromets sabah saat 4'ten hemen sonra beyaz gecenin şafağında ancak önünü görecek kadar aydınlıkta Kiev Körfezi'nin yakınında bir yere inmişti. Pist sanki ortada yok gibiydi ama Boris kıyı hattını kerteriz alarak pusulası ve haritasıyla ineceği yeri bulmakta hiç zorlanmamıştı. İki kere pas geçtikten sonra kadife yumuşaklığındaki çayıra neredeyse hiçbir tümsekle karşılaşmadan indi. Boyle uçaktan inerken ciddi bir ifadeyle "Her ikinizin de talihi açık olsun," dedi. "Size söylediklerimi sakın unutmayın."
Andreev'in ve mürettebatın ellerini sıktı, sonra çayırların üzerinde yürümeye koyularak alacakaranlığın içinde bir hayalet gibi kayboluverdi. 15 dakikada yakıt ikmalini tamamlayıp havalanınca Andreev de birkaç saat uyuyabilme fırsatı buldu. Şimdi ise giyinmiş kokpite giriyordu. Boris kumandaların başına oturmuş, Lydia da arkasına dikilmişti. Genç kadın omzunun üzerinden bakıp gülümserken yüzüne düşen bir tutam saçı geri itti.
"Günaydın, iyi dinlendin mi?"
"Yeterince uyudum, teşekkürler. Uçak korkunu dizginleyebiliyor musun?"
"Onu pek bilmem ama şuradan bir bak istersen, insan hayran oluyor."
Kokpitin camından dışarısını gösteriyordu. Andreev 2000 metre kadar aşağıda önlerine yayılan güneybatı Rusya'nın sabah güneşinde görkemli görünen buğday tarlalarına baktı.
"Sorun olmadı ya?" diye sordu Boris'e. 3 numaralı motorun yağ susadığını söyleyen mırıltısı dışında hiç yok," dedi adam. "Onu da inince hallederiz."
Başını geriye atıp gökyüzünü inceledi.
"Talih bizden yana anlaşılan. Alman hava devriyeleri tekerleklerini yerde tutmaya karar vermiş olmalı. Küçük hanıma manzarayı gösteriyordum."
"Sakıncası yoksa küçük hanımı kısa bir süre ödünç alıyorum."
Kabine geri döndüklerinde Andrei'ye bir kez daha öykümüzün üzerinden geçip bütün belgelerle eşyanın yanımızda bulunup bulunmadığına bakmak iyi olacak dedi. Hikayelerini son bir kez prova ettikten sonra çantasını ranzanın üzerine boşalttı ve eşyasını gözden geçirdi. Lydia da onu taklit ediyordu. Sonunda her şey düzgün görünüyor dedi. Andreev, inmeden önce kıyafet değiştirmemiz gerek. Daracık kabinde birbirlerine sırtlarını döndüler ve köylü giysilerine büründüler. Lydia kaba yünlü bir etek, pamuklu bir bluz ve ceket giydi. Andreev yün pantolonunun üzerine süvari çizmelerini çekti. Döndüğünde Lydia'nın eşarbını başına çingene usulü sardığını, uzun saçlarını omzuna döküp salladığını gördü. Giyinmeyi bitirirken yere ayak basar basmaz boylun dediğini yapıp en yakın tren istasyonuna gideriz dedi. Tarlalardan ayrılmamak daha güvenli olacak. Bu kıyafetle kimse bizden kuşkulanmaz. Soracağın bir şey var mı?
Hayır, sanmıyorum.
Güzel, öyleyse iniş için ön tarafa gidelim. Kasketini pantolonunun cebine tıkıştırıp torbasına uzandı. Korkuyor musun Lydia? Genç kadın apansız soru karşısında irkildi, başını çevirip öteye, lombozun dışına baktı. Tekrar döndüğünde yeşil gözlerini Andreev'e dikti.
''Artık bir şeylerden korkup korkmadığımı bilemiyorum. İnsan savaşı bir kez yaşamaya görsün, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor, dünyayı farklı görüyorsun.''
''Biliyorum.''
Dünya çocukluğunda sandığın o güvenli yer değil artık. Soğuk ve ilgisiz, üstelik şiddet dolu da olabiliyor. Onun için karşılaştığın en ufak sevgi kırıntısı için yüreğin şükranla doluyor. Belki de şandan asla vazgeçmemem de bu yüzden.
Peki ya onu bir daha göremezsen, başka biriyle karşılaşırsan?
Bana kalırsa kalplerimiz bir ömür süresince birden fazla kişiyi sevecek kadar geniş. Aynı fikirde değil misin?
Gözlerini Andreev'e dikti.
''Ya sen? Sen korkuyor musun?''
Genç adam bir süre düşündü. ''Sergey ve Nina için evet. Ama kendim için korkmuyorum. Ben sadece başımıza ne gelirse gelsin senin sapasağlam dönmen için elimden geleni yapacağımı bilmeni istiyorum.''
Lydia işittiklerinden duygulanmış göründü, eğildi ve Yuri'nin yanağını öptü.
''Teşekkür ederim.''
Daracık kabinde birbirlerine yakın duruyor, vücutları neredeyse birbirine değiyordu. Uzandı ve genç kadını kollarına aldı. Lydia direnmedi ve Andreev dudaklarını öpünce karşılık verdi. Önce usulca, sonra daha coşkulu, kollarını daha önce hiç bilmediği şiddetle bir tutkuyla erkeğin boynuna doladı. Öpüşürlerken uçak birden hızlandı ve motorların sesi tiz çıkmaya başladı. Andreev neler oluyor diye homurdandı. Önce makineli tüfeğin kısık takırtısı duyuldu. Cevap olarak uçak şiddetle dalıp doğruldu. Andreev'in ayakları yerden kesildi. Lydia ile ranzaya devrildi. Doğrulmaya çabaladıkları sırada kabin kapısı hızla açıldı ve yardımcı pilot kül rengine kesmiş bir yüzle ''Kaptan Posner ikinizin de kokpite gelmesini istiyor.'' dedi. ''Başımız belada.''
21. ayrımın sonu. Sayfa 279.